Ayrım 14, Darbe, Hawaii'den Irak'a Amerika'nın rejim değişiklikleri yüzyılı, Stephen Kinzer, sayfa 187. CIA Guatemala'da gayretle darbe için taban oluşturmaktayken, Dışişleri Bakanı Dulles diplomatik seferberliğini arttırdı. Mart ayında bir Amerikan Devletleri Örgütü toplantısı için Venezuela'nın Caracas şehrine gitti. Bazı dışişleri bakanları ekonomik gelişimi tartışmak için gelmişlerdi. Ama Dulles esas ilginin komünizm olması gerektiğinde ısrar etti. Batı yarıküredeki bir ülkenin uluslararası komünist hareketin etkisinde kalması halinde, yarıküredeki herhangi bir diğer ulusun münasip önlemi almada yasal açıdan haklı sayılacağı bir önerge sundu. Guatemala'nın temsilcisi Dışişleri Bakanı Guillermo Torriello bu önergeyi içişlerimize müdahale etmek için sadece bir mazeret olarak adlandırdı. Hükümetin tarafından emin adımlarla yerine getirilen ulusal kurtuluş tasarısı, ülkenin ilerleyişine ve ekonomik gelişimine sekte vuran yabancı kuruluşların ayrıcalıklarını ister istemez etkilemiştir. Amerika Cumhuriyetlerinin ekonomik bağımlılığını sürdürebilmek ve halklarının meşru isteklerini bastırmak için kestirme yol istemişler, milliyetçiliğin veya ekonomik bağımsızlığın tüm belirtilerini, toplumsal ilerleyişe her eğilimi, her entelektüel merakı, liberal ve ilerici reformlara gösterilen her ilgiyi komünizm olarak sınıflandırmışlardır. Pek çok delege bu görüşe katıldı ama Dulles tasarısını onaylatmaya kararlıydı. Caracas'ta iki hafta daha kaldı ve uzun toplantıların sonuna kadar kalarak 50'yi aşkın değişiklik önergesini savuşturdu. Nihayet ve kaçınılmaz olarak istediğini elde etti. 16 ülke Caracas bildirisine destek verdi. Geriye tek karşı çıkan Guatemala kalmıştı. Oy vermekten çekinen Meksika ve Arjantin'le beraber. Bu sonuç Birleşik Devletler için büyük bir başarıydı ve Arbenz'i derinden sarstı. Dulles kardeşler onun üzerinde kurdukları baskıyı onu alaşağı etmek için uygun zaman gelene kadar yoğunlaştırmaya karar verdiler. Bunu yapmalarına kalmadan Arbenz onları çok memnun eden yanlış bir adım attı. Guatemala'nın 1944'te demokrasiye yönelmesinden önce Birleşik Devletler onun temel silah tedarikçisi olmuştu. Demokrasiye geçişin ardından Amerikalılar silah göndermeyi kestiler. Ayrıca Danimarka'ya, Meksika'ya, Küba'ya, Arjantin'e ve İsveç'e Guatemala ile silah sözleşmelerini iptal etmeleri için baskı yaptılar. CIA Guatemala'lı sürgünleri silahlandırmaya başlayınca Arbenz müdafaasının yetersizliğinden kaygılanmaya başladı. Telaşla ona silah satabilecek bir ülke aramaya başladı ve nihayet böyle bir ülke buldu. 15 Mayıs 1954'te Alfheim isimli bir yük gemisi Puerto Barrios'a demir attı ve işçiler iskeleye optik ve laboratuvar malzemesi diye etiketlenmiş kasalar indirmeye başladılar. İşlerinde Çekoslovakya'dan gelen silah ve cephaneler vardı. Çek silah üreticileri nakit ödeme talep etmişlerdi ve gönderdikleri silahların çoğu ya eskimiş, ya elverişsiz ya da kullanılamaz haldeydi. Yine de Moskova'nın onayı olmadan Guatemala'ya silah satmış olamazlardı. Alfheim nakliyatının sembolleştirdiği şey ezici büyüklükteydi. Silahlarla dolu bir gemi Sovyet bloğundan Guatemala'ya gitmişti. Temsilci McCormack için bu arka bahçemizin kenarına yerleştirilmiş bir atom bombası gibiydi. Dışişleri Bakanı Dulles bunu komünist sızıntısının ispatı olarak gördü. İşte sorun budur dedi gazetecilere Washington'da. United Fruit değil. O andan itibaren Washington'da herhangi birinin Arbenz'i savunması imkansız hale geldi. Dışişleri Bakanlığı ile CIA'nın niyetlendiği şeyi bilseler bazıları buna teşebbüs edebilirdi. Ancak Guatemala'daki darbe de İran'da olduğu gibi büyük gizlilik içinde tasarlanmıştı. Bir avuç insan dışında kimsenin plandan haberi yoktu. Dolayısıyla kimse karşı çıkamaz ve uyaramaz veya itiraz edemezdi. Gizli rejim değişikliği operasyonlarının bu avantajı Dulles kardeşlerin gözünden kaçmamıştı. İdarenin Guatemala'ya karşı tutumu hakkında bazı şüpheler kamuya açık veya kapalı kapılar ardında dile getirildi. Ancak kolaylıkla bertaraf edildiler. Bir tanesi gazeteci Sidney Grusson'un Alfheim hadisesinin ardından Guatemalalıların hükümetlerinin çevresinde toplandıklarını ve komünizme değil ateşli milliyetçiliğe kapıldıklarını savunduğu birkaç makale yazmasıyla New York Times'ın sayfalarında gözüktü. United Fruit ile Eisenhower idaresinin Amerikalılara duyurulmasını istediği şey bu değildi. Alan Dulles dostu ve Times'ın idari ve mali işler müdürü olan Julius Adler'la yemeğe çıktı ve şikayette bulundu. Adler şikayeti Times yayımcısı Arthur Hayes Sulzberger'e iletti. Birkaç gün sonra Grusson'un patronu onu Guatemala'dan çekti. Alan Dulles aynı zamanda Guatemala'daki SİA merkezinde bir sorunla başa çıkmak durumundaydı. İstasyon şefi Birch O'Neill darbe düşüncesinden hoşlanmıyordu. Bir sene önce Tahran'daki meslektaşı Roger Goyran gibi o da bunun uzun vadede iyi sonuçlanmayacağına dair uyarıda bulundu. Dulles'ın cevabı O'Neill'i ülkeden transfer etmek oldu. Alan Dulles bu olası engelleri ortadan kaldırmaktayken ağabeyi de bazı Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüş ayrılığına düşmüştü. İşlerinden biri dış politikaları planlayan kadronun bir üyesi olan Louis Hall, Guatemala'nın toplumsal reforma ciddi derecede ihtiyacı olduğunu, hükümetinin milliyetçi ve Yankı karşıtı olduğunu, ancak komünizm destekçisi olmadığını ve tüm krizin United Fruit'un başının altından çıktığını savunan uzun bir muhtırayı dolaşıma soktu. Bir başka resmi görevli müsteşar yardımcısı Robert Murphy, başarı operasyonundan yanlışlıkla haberdar oldu ve Dulles'a gönderdiği öfkeli bir notta bu fikrin yanlış olduğunu ve büyük ihtimalle uzun vadede çok pahalıya patlayacağını belirtti. Bu önleme başvurmak o ülkeyle karşı karşıya gelip siyasi politikamızın iflasını itiraf etmektir diye yazdı Murphy. Dışişleri Bakanı Dulles Arbenz'i alaşağı etmeye uzun zaman önce karar vermişti ve mahiyetindeki muhaliflere yanıt vermeye tenezzül etmedi. Ancak itirazlar Dışişleri Bakanlığı'nın daha yüksek kademelerine sızdı. Büyükelçi Poirifoy amirlerine tasarıda bir değişiklik olup olmadığını soracak kadar endişelenmişti. Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Amerika politika yöneticisi Raymond Lady, başarı operasyonunun hala yürürlükte olduğuna dair ona güvence verdi. Bu sorunu çözmek için yola çıktık diye yazdıladı. En tepeden en aşağı kadar herkesle bu gıcıktan kurtulmak ve kurtulana kadar da durmamak için %100 kararlılık var. Haney'in harekatı şimdiden tam gaz ilerliyordu. Guatemalalı sürgün Amerikalı maceracı ve Orta Amerikalı paralı askerlerden oluşan, sayısı neredeyse 500'e ulaşan bir mini ordu oluşturmuş ve onları temel eğitim almaları için Nikaragua, Honduras ve Florida'da kamplara yollamıştı. Sözüm ona Guatemala'da bir yerlerden yayın yapan ama gerçekte Opa Loca'da bulunan gizli Kurtuluşun Sesi radyo istasyonu, yaygın asayişsizlik ve askeri ayaklanmalar hakkında bir yalan haber seli yayımlamaktaydı. Haney'in kendi eliyle seçtiği kurtarıcı Albay Castillo Armas'ı harekete geçirmenin vakti gelmişti. Castillo Armas 18 Haziran sabahı gün doğumunu çok geçmeden adamlarını çağırarak onları jiplere ve kamyonlara doldurdu ve eski püskü bir station olan komutan arabasıyla kuzeye yöneldi. Honduras sınırını olaysız geçtiler. Derken Castillo Armas SİA'nın emirleri uyarınca konvoyunu Guatemala topraklarının 10 kilometre içine yöneltti. Burada durdu. Bu bir işgaldi. Arbenz ordusunu ve polisini alarma geçirdi. Ancak Dışişleri Bakanı Torriello'nun uyarısını dikkate alarak sınır bölgesine birlik yollamadı. Torriello bu meseleyi diplomatik olarak çözmek istiyordu. Guatemala topraklarında yabancı bir ülke tarafından desteklenen bölüklerin olduğunu dünyaya göstermek istiyor, oraya hükümet askeri yollayıp da durumu bulanıklaştırmak istemiyordu. Öğlen olmadan Torriello, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil bir başvuru yazmaya başlamıştı. Konseyden derhal toplanıp Guatemala'nın bazı yabancı tekerlerin kışkırtmasıyla başlatılmış bu istilasını kınamasını rica etti. O yazarken Kurtuluşun Sesi heyecandan nefes nefese Castillo Armas'ın kırsal alandaki sözde süratli ilerleyişinin haberlerini yayımlamaktaydı. İki SİA uçağı Guatemala City'deki ana askeri kışlaların üzerinde alçaktan uçarak makinalı tüfeklerle ateş ediyor, gürültülü patlamalar çıkartan bomba atıyorlardı. Ülkede tam olarak ne olup bittiğini bilen az sayıda kişiden biri olan Büyükelçi Poirifoy bunları sefaret ofisinden duydu. Penceresinden baktı, kışlalardan yükselen dumanı gördü ve Dulles'a hemen neşeli bir telgraf çekti. "Bu iş tamam gibi görünüyor," diye yazdı. Hava saldırıları birkaç gün daha sürdü. Bir uçak Guatemala City'deki havaalanını vurdu. Başkaları ülkenin bir ucundan diğerine yakıt tanklarıyla askeri kışlaları vurdu. Bunlar birkaç yaralanmaya ve mülkiyet zararına sebep oldu. Ama amaçları askeri değildi. Uydurma radyo yayınları gibi bir savaşın başlamakta olduğu izlenimini yaratmaya yöneliktiler. Kentin uçaklar tarafından her bombardımana tutulmasının ardından Guatemalılar biraz daha güvensiz, şaşkın ve korkulu hale geliyorlardı ve Kurtuluşun Sesinde duyduklarına inanmaya biraz daha yatkın oluyorlardı. Dışişleri Bakanı Dulles kardeşi ve Büyükelçi Poirifoy tarafından neredeyse saat başı olaylardan haberdar ediliyordu. Ancak mevkiinden dolayı halk içindeyken bilgisini gizlemek durumundaydı. Dışişleri Bakanlığı 19 Haziran akşamüstü Guatemala'da ciddi ayaklanmalar ve şiddetli patlamalar hakkında bilgi aldığına dair samimiyetsiz bir beyanat yayımladı. Ardından da başarı operasyonunun özünde yatan yalanı ilan etti. Bakanlık bunun Guatemalalıların kendi hükümetlerine karşı bir isyanından başka bir şey olabileceğine dair delile sahip değildir dedi. Arbenz bunun doğru olmadığını biliyordu. Bu ayaklanmanın arkasında Birleşik Devletler'in olduğunu fark etmişti. Bu da ayaklanmayı silahlı kuvvetlerle bastıramayacağı anlamına geliyordu. Önce biraz içti, sonra radyodan ülkesine hitap etmeye karar verdi. Konuşmasında hainlerin başı Castillo Armas'ın hükümetinin aleyhine United Fruit şirketi seferberlik kuvvetini yönetmekte olduğunu anlattı. Suçumuz United Fruit şirketinin çıkarlarını etkileyen bir tarım reformunu harekete geçirmektir. Suçumuz Atlantik'te kendi hattımızı, kendi elektrik kaynağımızı ve kendi rıhtımlarımız ile limanlarımızı istemektir. Suçumuz gelişmeye, ilerlemeye, siyasi bağımsızlığımıza yaraşır bir ekonomik bağımsızlığa duyduğumuz vatansever arzudur. Komünistlerin hükümeti ele geçirmekte olduğu tamamen yanlıştır. Terör korkusunu biz yaymadık. Tam aksine insanlarımızın içine korku salmaya çalışanlar, kadınları ve çocukları korsan uçaklarıyla gafil avlayanlar, Bay Foster Dallas'ın Guatemalalı dostlarıdır. Bu konuşmayı takip eden günler içerisinde Arbenz'in durumu iyiye gider gibi gözüktü. Ordu ona sadık kaldı ve sıradan Guatemalalılar arasındaki popülerliği devam etti. Güvenlik Konseyi'nin New York'taki bir toplantısında Fransa, Guatemala'da kan akıtmaya yatkın tüm hareketlerin durdurulmasını ve tüm ülkelerin bu tarz bir harekete destek olmaktan kaçınmalarını isteyen bir öneri sundu. Castillo Armas askeri bir ilerleme sağlayamamaktaydı. En önemlisi ülkenin büyük kısmını paniğin eşiğine getirmiş olan hava saldırıları azalmıştı. Çünkü CIA'nın 4P-47 Thunderbolt'undan biri çatışma sırasında vurulmuş, bir diğeri ise düşmüştü. Al Hani, Opa-Locka'daki karargahından Alan Dulles'a acil bir telgraf gönderdi. Telgrafta başarı operasyonunun çökmenin eşiğinde olduğu, daha fazla hava desteği gelmemesi durumunda büyük ihtimalle başarısız olacağı yazıyordu. Dulles derhal Beyaz Saray'a giderek iki uçak daha yollamak için Başkan Eisenhower'dan izin istedi. Eisenhower duraksamadan kabul etti. Daha sonra yardımcılarından birine aklına daha gerçekçi başka bir seçenek gelmediğini söyledi. Şiddet kullanma veya şiddete destek olma yolunu seçtiğin vakitte de sonuna kadar gitmeye kendini adamışsındır ve artık fikir değiştirmek için çok geçtir. Tabii ki bundan habersiz olan Arbenz diplomatik taarruzunu sürdürdü. Torriello'yu New York'a yolladı ve Dışişleri Bakanı burada Güvenlik Konseyi'ni Guatemala'ya derhal bir soruşturma ekibi yollamaya teşvik etti. Bu kesinlikle Amerikalıların önlemek istediği bir şeydi. Birleşmiş Milletler'deki yeni Birleşik Devletler Büyükelçisi eski senatör Henry Cabot Lodge'un ta kendisi telaşla kulis çalışmaları yaptı ve Güvenlik Konseyi 25 Haziran'da Guatemala'da olup biteni soruşturmamaya karar verdi. Lodge diplomatik kaleyi elinde tutmaya devam ederken hani iki yeni uçağını harekete geçirdi. Baskınlarının ilk postası psikolojik etki için yapılmıştı ama bu defa daha ciddiydiler. Uçaklar 3 gün 3 gece boyunca askeri üsleri bombardımana tutup yakıt tanklarını patlatıp cephaneliklere yangın bombaları attılar. Bu saldırılar telaşa sebep olarak yüzlerce insanın evlerinden kaçmalarını sağladı. Güvenlik Konseyi oylamasının yapıldığı gün Torriello Dulles'a neredeyse acıma uyandırıcı dokunaklılıkla uzun bir telgraf yolladı. Zat halinize dün Çikui, Muğla'nın sivil halkına TNT bombalarıyla vahşi bir saldırıda bulunulduğunu, aynı zamanda bu şehrin ve Gualan ve Zacapa şehirlerinin de bombardımana tutulduğunu bildirmekten üzüntü duymaktayım. Guatemala bu acı verici durumu size iletmek için zat-ı alinize aciliyetle müracaat etmekle, sancağını taşıdığı insan haklarına daima saygılı aydın hükümetinizden Güvenlik Konseyi'nde araya girme iyiliğini yapmasını rica etmektedir. Dulles bu yardım talebini görmezlikten geldi. Olaylar onun aleyhine dönmekte olduğu için artık bunu yapabilirdi. Dışarıdan kimse başarı operasyonunun büyük dalaverisini keşfetmemişti. Çoğu Guatemalalı kurtuluşun sesinde anlatılanlara inanmaktaydı. Castillo Armas'ın kırsal alanda isyancı orduyla ilerlemekte olduğuna, çok sayıda Guatemalalı askerin ayaklanıp ona katıldığına ve hükümetin bu ezici devi durdurmaktan aciz olduğuna inanmaktaydı. Bombardımanlar yoğunlaşırken Arbenz direnme gücünü yitirmeye başladı. Bir noktada köylü direnişe çağırmayı düşündü. Ancak komutanlar bunu duymak bile istemiyorlardı. Seçenekleri tükenmişti. 27 Haziran Pazar günü öğle üzeri Torriello'yu teslim olma şartlarını kararlaştırmak üzere Amerikan Büyükelçiliğine yolladı. Uçuş giysisiyle dolaşma ve tabanca taşıma alışkanlığı edinmiş olan Büyükelçi Purifoy, Torriello'ya ulusal sarayda derin temizlik yapılırsa isyancı kuvvetleri sefer verdiklerini sona erdirmeye ikna edebileceğini söyledi. Birkaç saat sonra Genelkurmay Başkanı Albay Carlos Enrique Diaz, Purifoy'u evine davet etti. Purifoy vardığında diğer dört kıdemli komutanı da orada buldu. Diaz acıyla Birleşik Devletler'in ülkesine yaptıklarından yakınmaya başladı. Purifoy kendi anlattığına göre sertçe, eğer beni evine, hükümetime karşı suçlamalarda bulunmak için çağırdıysa derhal gideceğim yanıtını verdim. Bu Guatemalalılara kimin güçlü konumda olduğunu hatırlattı. Arbenz'den istifasını talep etmeye gönülsüzce razı oldular. Fakat Purifoy'a öfkeyle Castillo Armas'la hiçbir şart altında pazarlık yapmayacaklarını veya yeni hükümete sokmayacaklarını söylemeyi ihmal etmediler. O akşam saat 4'te komutanlar Arbenz'de konuşmaya gittiler. Ona askeri junta kurduklarını ve onu azlettiklerini söylediler. Kabul etmekten başka çaresi yoktu. Dostları ona iki konuda söz verdiler. Castillo Armas'la asla anlaşma yapmayacaklar ve veda mesajını radyodan okumasına izin vereceklerdi. Arbenz o akşam 9'u çeyrek geçe halkına son defa hitap etti. İşçiler, köylüler, vatanseverler, dostlarım, Guatemala'nın insanları, Guatemala pek çetin bir sınavdan geçmektedir. 15 gündür Guatemala'ya karşı zalim bir savaş verilmiştir. Birleşik Devletler'deki yönetici çevrelerle işbirliği içinde olan United Fruit şirketi başımıza gelenlerden sorumludur. Demokratik hürriyetlere, Guatemala'nın bağımsızlığına ve insanların geleceği olan tüm iyiliğe olan inancımı kaybetmedim. Size bedeli ne olursa olsun savaşacağımızı hep söylemişimdir. Ama ülkemizin yıkımı ve zenginliklerimizin yurt dışına gönderilmesi bu bedelin içinde olmamalıdır. Ve güçlü düşmanımızın ortaya sürdüğü bahaneleri yok etmediğimiz takdirde olacağı budur. Benimkinden farklı olsa bile daima Ekim devrimimizden ilham alan bir hükümet, Castillo Armas'ın ülkeye soktuğu kafilelerin yönetimi altında 20 yıl sürecek kanlı zulüme yeğlenir. Arbenz yayınını bitirdikten sonra stüdyoyu terk etti. Kederle Meksika Büyükelçiliğine yürüyüp siyasi iltica talep etti ve isteği yerine getirildi. Mikrofonu Albay Diaz aldı. İktidarı resmi olarak üstlendi ve ardından Guatemalalılara söz verdi. Paralı askerlerin istilasına karşı direniş durmayacaktır. Büyükelçi Purifoy radyoyu dinlerken dişlerini gıcırdatıyordu. Diaz bitirdiğinde Büyükelçi yumruğunu masaya indirdi. Tamam diye tısladı. Şimdi bu orospu çocuğunu temizlemem gerekecek. Yayın Guatemala'daki iki başlıca CIA çalışanını merkez şefi John Doherty ile başarı operasyonunu denetlemede yardımcı olması için Washington'dan gönderilmiş olan ajan Enno Hobbing'i de rahatsız etti. Biter bitmez görevlerinin henüz tamamlanmamış olduğuna kanaat getirdiler. Hemen o gece Diaz'ı azlederek yerine tanıdıkları ve güvendikleri bir subayı Albay Elfegio Monzon'u getirmeye karar verdiler. Doherty ve Hobbing arabayla Monzon'un evine gittiler. Ona başkan olmak üzere olduğu müjdesini verdiler. Ve arka kol... Üçü beraber Diaz'ın karargahına gitti. Vardıklarında gece yarısı olmuştu. Daha sadece birkaç saattir iktidarda olan Diaz en kötü ihtimalden korkuyordu. Arbenz'in reformlarını savunmaya çalışarak başladı ama Hobbing sözünü kesti. ''Size bir şey açıklamama izin verin.'' dedi. ''Hükümeti devralarak büyük hata ettiniz.'' Diaz bu mesajı hazmetmeye çalışırken uzun bir sessizlik oldu. Sonra Hobbing ile konuşmaya başladı. Albay dedi Diaz'a, siz Amerikan dış gereksinimlerine hiç uygun değilsiniz. Ama düştüm diye itiraz etti Diaz. Albay diplomasiyle hakikat farklı şeylerdir. Büyükelçimiz diplomasiyi temsil ediyor, ben ise hakikatı ve hakikat da sizi istemediğimizdir. Bunu büyükelçi miyim diye sordu Diaz kederli bir biçimde. Purifoy sinirli bir halde Diaz'ın karargahına vardığında saat sabahın 4'ü olmuştu. Gergin bir görüşme yapıldı. Diaz, Guatemala'nın Castillo Armas'a teslim edilmeyeceğinden emin olmadan istifa etmeyeceğinde ısrarlıydı. Purifoy bu güvenceyi vermeyi reddediyordu. Nihayet kapıyı çarpıp çıktı. Gün doğumunda Büyükelçiliğe gidip Hana'ya kısa ve öz bir telgraf yazdı. ''Kazığı yedik'' diyordu telgrafta, ''bombalayın.'' O akşamüstü Honduras'taki gizli bir uçak pistinde Jerry Delarm adlı bir CIA pilotu bir P-47 uçağının kokpitine yerleşti. Bir avcı uçağı eşliğinde Guatemala City'ye yol aldı. Orada ana askeri üssün resmi geçit alanına iki bomba, hükümet radyo istasyonunun tepesine de birkaç bomba daha attı. Gerçekler Albay Diaz'ın etrafını çevirmişti. 29 Haziran Salı günü gün doğmadan Peyrefo'yu çağırdı. Ancak konuşmaya başlar başlamaz diğer subaylara danışmak için yan odaya çağrıldı. Birkaç dakika sonra odadan çıktığında böğrüne bir makinalı tüfek doğrultulmuştu. Yanında Albay Monzon duruyordu. "Meslektaşım Diaz istifa etmeye karar verdi," dedi Monzon keyifle. "Yerine ben geçiyorum." Monzon 3 adamlık bir junta kurarak birkaç gün sonra Castillo Armas'la görüşmelere başlamak için uçakla El Salvador'a gitti. Büyükelçi Peyrefoy'un gözetimi altında toplandılar. Onun etkisiyle hızlıca anlaştılar. Birkaç gün içinde junta'nın söylentiye göre 100 biner dolarla teşvik edilmiş diğer iki üyesi yurt dışında birer diplomatik görev kabul ettiler. 5 Temmuz'da Monzon da onların ardından emekli oldu. Yerine Castillo Armas geçti ve kendini Guatemala'nın başkanı ilan etti. Dışişleri Bakanı Dulles kısa süre sonra Amerikalılara radyodan hitap etti ve onlara komünizme karşı büyük bir zafer kazanıldığını söyledi. Guatemala hükümeti ve dünyanın dört bir yanındaki komünist ajanlar, Birleşik Devletler'in tek düşüncesinin Amerikan ticaretini korumak olduğunu iddia ederek asıl meseleyi, komünist emperyalizm meselesini ısrarla örtbas etmeye uğraşmışlardır. Guatemala hükümetiyle United Fruit şirketi arasında bir çekişme yaşandığı için üzüntü duymaktayız. Fakat bu mesele nispeten önemsizdir. Guatemala'nın vatanseverleri Albay Castillo Armas'ın önderliğinde ayaklanarak komünist liderlere meydan okudular ve değiştirdiler. Yani durum bizzat Guatemalalılarca onarılmaktadır. Dulles Arbenz'in bizzat Guatemalalılarca azledildiğini söylerken dürüst olmadığını biliyordu. Ancak zafer ilanındaki diğer iddianın da asılsız olduğunun farkında değildi. Gerçekte Amerikalılara bir garezi olmayan idealist ve reformcu bir milliyetçi olan Arbenz'in komünist emperyalizminin bir aracı olduğuna inanıyordu. Birleşik Devletler onu alaşağı ederek Latin Amerika için büyük umut vaat eden demokratik bir deneyi ezip geçti. Bir yıl öncesinde İran'da olduğu gibi temel Amerikan ideallerini benimseyen, fakat kendi doğal kaynaklarının idaresini geri almaya çalışma günahını işleyen bir rejimi azletti. Bölüm 6. Bu gıcıktan kurtulmak notları. İnsanlar ölmeye başladılar. Guatemala City'den Reuters haberi 20 Ekim 1995. United Fruit Birleşik Devletler Hükümeti ile iç içe Ambrose Stephen E., Ike Spies, Eisenhower and the Espionage Establishment, Garden City, New York, Doubleday 1981, sayfa 223. Immerman Richard H., The CIA in Guatemala, The Foreign Policy of Intervention, Austin University of Texas Press 1982, sayfa 125. Marchetti, Victor ve John Marks, The CIA and the Cult of Intelligence, New York, NOF 1964, sayfa 376. Ubico herkese komünist diyor, Immerman, sayfa 33. Ubico United Fruit'u imtiyazlara boğar, Ambrose, sayfa 218, Immerman, sayfa 124. Schlesinger, Stephen ve Stephen Kinzer, Bitter Fruit, The Untold Story of the American Coup in Guatemala, Garden City, New York, Doubleday 1982, sayfa 70. Rape Stephen, Eisenhower and Latin America, The Foreign Policy of Anti-Communism, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1988, sayfa 45. Arevalo'nun ilk söylevi, Schlesinger ve Kinzer, sayfa 34. Arevalo'nun veda konuşması, Schlesinger ve Kinzer, sayfa 47. Arbenz'in göreve başlama söylevi, Schlesinger ve Kinzer, sayfa 52. United Fruit'e tazminat hakkında tartışma. Gleizes, Piero, Shattered Hope, The Guatemala Revolution and the United States, 1944-1954, Princeton, Princeton University Press, 1991, sayfa 164. Halkla ilişkiler üzerine Bernays, Bernays Edward, Biography of an Idea, Memoirs of a Public Relations Council, New York, Simon & Schuster, 1965, sayfa 745-761. Guatemala üzerine Bernays, Bernays, sayfa 931. Basın Seferberliği, Immerman, sayfa 113. Lodge ve McCormack, Immerman, sayfa 117. Soğuk Savaş Toplumunun Ürünleri, Immerman, sayfa 81. Guatemala'da Komünistler, Rape, sayfa 48-57. Böyle bir bağ olmalı. Dışişleri Bakanlığı, Foreign Relations of the United States, 1952-54, 4. cilt. The American Republics, Washington Government Printing Office, 1984, 30. belge. İnsafsız Aracılar, Rape, sayfa 46. Pasifik'te Değişiklik, New York Times, 8 Kasım 1953. Olağan yaklaşımlar işe yaramayacaktır, Schlesinger ve Kinzer, sayfa 139. İç savaş başlatacak, Schlesinger ve Kinzer, sayfa 117. Hunt Spellman'ı görevlendirir, Hunt'la röportaj. www.gwu.edu.html adresindedir. Torriello'nun Caracas'taki konuşması, Schlesinger ve Kinzer, sayfa 143-144. Çekoslovakya'dan gelen silahlar, Schlesinger ve Kinzer, sayfa 147-158, Immerman, sayfa 155-160. Grusun Guatemala'dan çekilir, Salisbury Harrison, Without Fear or Favor, New York Times Books, 1980, sayfa 478-80. O'Neill transfer edilir, Wise David ve Thomas B. Ross, The Invisible Government, New York Random House, 1964, sayfa 194. Murphy darbeye karşı çıkar, Immerman, sayfa 159. Adımlar atıyoruz, Immerman, sayfa 157-158. Bu iş tamam gibi görünüyor, Schlesinger ve Kinzer, sayfa 15. Dışişleri Bakanlığı ilanı, New York Times, 20 Haziran 1954. Arbenz'in radyo konuşması, Schlesinger ve Kinzer, sayfa 19-20. Eisenhower daha fazla uçağa onay verir, Ambrose, sayfa 230. Eisenhower, Dwight D., Mandate for Change, The White House Years, 1953-1956, Garden City, New York, Doubleday, 1963, sayfa 425-26, Wise ve Rose, sayfa 178-179, Torriello'nun Dallas'a telgrafı, Phillips David A., The Night Watch, 25 Years of Peculiar Service, New York Athenaeum, 1977, sayfa 46, Schlesinger ve Kinzer, sayfa 184, Wise ve Rose, sayfa 190-191, Purifoy Diaz'ı ziyaret eder, Immerman, sayfa 174-175, Schlesinger ve Kinzer, sayfa 195-196. Arbenz'in radyo konuşması, Schlesinger ve Kinzer, sayfa 199-200. Purifoy temizlemek zorunda, yeni rejim düzenler, Schlesinger ve Kinzer, sayfa 205-216. Dallas radyo konuşması, Dışişleri Bakanlığı, Intervention of International Communism in the Americas, 5556 no'lu yayın, Washington Dışişleri Bakanlığı, 1954, sayfa 32. 14. ayrımın sonu, sayfa 198.